Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 13. ayrım. Günlerce bakmadı maillerine, Selim'e de anlatmadı son yazışmalarını. Aşık olanası gözlerinde aşka kapalıyım ifadesi vardı. Kimseyi de sokmuyordu hayatına. Geceleri gözyaşlarıyla koyarken başını yastığa, mutsuzluğuna her sabah yeniden alışıyordu. Hiçbir şey yapmak gelmiyordu içinden. Hayatın sevinilecek yanlarıyla uğraşmıyordu bile. Yüzü solgun, bakışları dalgındı. Hiç rahatsızlık duymuyordu bundan. Demek mutsuzluğuna alışan mutluluğu aramaktan vazgeçebiliyordu. Cemli günlerini düşünüyordu. Hayır, düşünmüyordu. O hep o günlerde yaşıyordu. Ne kadar da bağlanmıştı ona. Ama onu sevmek, insanın kendi evine başkasının kapısından girmesi gibi bir şeydi. Birbirinin içine yerleşip, birbirinden haberi olmadan yaşayan, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine ne kadar bağlandıklarını fark eden insanların yalnızlığıydı aslında onlarınki. Gün geçtikçe daha fazla anlıyordu aşkın değerini. Yıllar sonra acaba hangi noktada olacaktı? Yaşlı bir kadına dönüştüğünde aşkı bugünkü gibi algılayabilecek miydi, yoksa bugünlere gülüp geçebilecek miydi? Yaşlandığında ona gerekli olacakları gençliğinde harcamamak için ne yapması gerektiğini de bilmiyordu. Bir yerlerde okumuştu. Aşk gençlerin oynadığı fakat ihtiyarların bildiği bir oyundur diye. Belki de daha çok çocuktu aşka. Daha çok yolun başında. Aşkı bilmeden aşka heveslenmenin bedelini ödediğini düşündü. Öyle ya, aşkı öğrenmek, aşkı bitirene kadar devam ederdi. İnsanın bilmediği bir duyguyu kavramaya çalışırken bunu tek bildiği duyguyu kullanarak açıklamaya çalışması ne büyük çaresizlikti. Birilerinin yanında kalarak yanından gitmek, eski acıları yenileriyle değiş tokuş ederek bitirmeye çalışmak, kısmen yalan olan doğrulara mı yoksa kısmen doğru olan yalanlara mı inanacağını bilmeden, bardağın hangi yarısına bakacağına karar veremeden, ikisine de kısmen inanarak yaşamak. İşte bunlardı Bukre'yi yaşayan bir ölüye dönüştüren. Daha kaybolmadan bulunmanın şaşkınlığını yaşarken, ezberlenmeden unutulmanın vicdansızlığına boğuluyordu. Neden bu hisse kapıldığını bilmiyordu. Aslında unutulan insan yoktur. Hatırlanma önceliği sonralara bırakılmış insanlar vardır. Bunu çok iyi biliyordu. Ama yine de Cem onu unutmuş olmasa da Bukre bir unutulmuşluk sendromu yaşıyordu. Kafası karmakarışıktı. Keşke hiç başlamasaydı diyordu. Keşke hiç kabul etmeseydim teklifini diye geçiriyordu aklından. Belki o zaman Cem'in aklında vazgeçilmiş değil de mükemmel kadın imajıyla kalırdı. Sonra aklına yine bir yerlerde okuduğu bir söz geliyordu. İki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın birinci seferde evet demez, mükemmel erkekse ikinci şansı vermez. Belki de Cem'e bu kadar aşkla sığınmasıydı Cem'in kendini bu denli kudretli görmesini sağlayan. İnsan kendinden çok fazla vererek sevince kendinde sevilecek bir şey bırakmıyor muydu yoksa? Bukre'nin istediği sadece Cem'in yanında olmak ve acılarına ortak olmaktı. Bir gün karşısına çıkıp güçlü bir merhem olmadığım halde yaralarına dokunmak istemişsem bunu yanlış anlamamalıydın. Belki onları iyileştiremezdim ama sızısına ortak olabilirdim demeyi o kadar çok isterdi ki. Bunu hiç söylemedi. Ve bunu diyememek kalbini hiç incitmedi. İncinemeyecek kadar yorgundu çünkü. Artık bir gerçeği çok iyi biliyordu Bukre. Cem'i hala çok seviyordu. Aldatılmış olsa da içindeki aşkı sonlandıramıyordu ama aynı zamanda ikinci bir birlikteliği de başlatmak istemiyordu. Fakat bazen kalbinin çok sıkıştığını hissettiği zamanlarda koşarak ona gitmek, boynuna sarılmak, affettim seni lanet olasıca, affettim diye bağırmak ve yeniden demek istiyordu ama yenilen olmak istemiyordu. Mamafi çok kısa sürüyordu bu istenç. Bir süre sonra bu hislerin yerini gurur ve incinmişlik duygusu alıyor, acılarına kaldığı yerden devam ediyordu. Çok ağır antidepresanlar kullanmaya başlamıştı. Bu gelgitlerle geçti yıllar. Zayıflamıştı Bukre. Ne eski iştahı ne de eski neşesi vardı. Cem'le benzer yazışmaları birkaç kez daha yapmış, sonra o yazışmalar da kesilmişti. İkisi de büyük ve derin bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Basından da takip etmiyordu artık Cem'i. Hiçbir zaman telefonla konuşmaya cesaret edemedikleri halde telefon numarasını değiştirmişti Bukre. Hatta Cem ulaşamasın diye Selim'den de değiştirmesini rica etmişti kendi numarasını. Kaybolmak değil bulunmamaktı istediği. Zaten 4 yıl boyunca İzmir'deydi. Tatil anlayışı da değişmişti. Yaz tatillerinde de hem kendi ailesi hem de Selim'in ailesiyle birlikte yazlıklarına, Çınarcık'a gidiyorlar ve 2-3 ay orada kalıyorlardı. Her iki ailenin de yan yanaydı yazlıkları. Ama hiçbir tatil onun eski keyfinin geri gelmesini sağlayamadı. Bir hayalet gibiydi adeta. Sağlık sorunları da günden güne artıyordu. Selim de onunla birlikte eriyordu adeta. Cem'den önceki günlerine dönmesi için umudunu yitirmeden çabalıyordu. Yemek yemediği zamanlarda bile onu zorlayarak kendi elleriyle yediriyordu. Bukre son yılını okurken Selim rehberliği bırakmış, kendine bir ortak bularak reklam ajansı kurmuş, daha sonra ortağıyla anlaşamayınca işi tek başına yüklenmiş ve iyi sayılabilecek bir gelirle hayatını idame ettirmeye başlamıştı. O yıl Bukre ile istediği gibi ilgilenememiş ve bunun suçluluk duygusu içinde hissetmişti. Neyse ki Bukre, okulun son yılında kendi gibi düşünen birkaç arkadaş edinmiş, boşluğunu onlarla doldurmuştu. Bukre okulunu bitirdikten sonra bir müddet evde dinlenmiş, sonra iş aramaya koyulmuştu. İş aramaları sonuçsuz kalınca da geçici olarak Selim'in ajansında çalışmaya başlamıştı. Bu arada Selim, işleri daha da büyütmüş, piyasada orta ölçekli denebilecek ajanslar arasına girmişti. İş disiplini ve dürüstlüğü onu bu noktaya getirmişti. Hafta sonları Selim Bukre'yi hiç yalnız bırakmıyordu. Psikoloğuna bile beraber gidiyorlardı. Her seans sonrası Selim'in omzunda ağlıyordu Bukre. Selim nereye isterse oraya götürüyordu dostunu. Canı ne yapmak istiyorsa onu yapması için çabalıyordu. Gerçi onu kendi haline bıraksa evden çıkmayacak, kimseyle konuşmayacaktı ama Selim buna izin vermiyordu. Küçük hediyeler ve sürprizlerle onu şımartmaya çalışıyordu. Gecesi gündüzü onu düşünmekle geçiyordu. Tek tesellisi devamlı gözünün önünde oluşuydu. Her şeyiyle ilgileniyor, yüzü asılmaya başlasa mutlaka onu o psikolojinin içinden çıkaracak bir şeyler buluyordu. İkiz kardeş olsalar ruhları bu kadar uyuşmazdı belki de. Birbirlerini o kadar iyi anlıyorlardı ki iki ayrı bedende tek kişi gibiydiler. Bukre'nin geceleri yaşadığı ağlama krizleri artık eskisi kadar çok olmuyordu. Yavaş yavaş kendine geliyordu sanki. Selim'in çabaları meyvelerini vermeye başlamış gibiydi. Hayattan çok fazla zevk almasa da arada bir yüzü gülüyordu. Onu gülerken gördüğünde dünya Selim'in oluyordu. Artık kullandığı ilaçları da azaltarak yavaş yavaş bıraktırıyordu doktoru. Bukre eskiyi unutmak ve geçmişle arasına set çekmek mümkün olmasa da yaşadığı acılardan ve bir ölü gibi geride bıraktığı yılların ağır yaralarından yavaş yavaş sıyrılmaya başladığını hissediyordu. 7. Sıcak bir Temmuz akşamında Selim'in arabasıyla küçük bir İstanbul turu yaptılar. Önce Ataköy sahili, ardından Haliç. Pierre Loti tepesinde çaylarını içtikten sonra Bukre Eyüp Sultan Camii'ne gitmek ve dua etmek istediğini söyledi. "Artık iyileşiyorum sanki Selim. Dua için gidelim," dedi. "Seve seve," diye karşılık verdi Selim. Caminin avlusunu dolaştılar önce. Türbede dua ettiler. Oranın manevi havasını kalplerinde hissediyorlardı. Selim namaz kılmak istediğini söyleyip içeri girdi. Bukre onu dışarıda bekliyordu. Orayı ziyarete gelen insanların yüzündeki huzuru seyrediyordu. Caminin etrafı çok kalabalıktı. Adeta insan seliydi. Süs havuzunun önünde durdu. Suların ışıklarla raksını seyretti. Bu görsel şölen onu çok mutlu etmişti. Tam o sırada üzerinde uzun siyah pardüsüsü ve başında siyah eşarbıyla genç bir kızın kendisine doğru yaklaştığını gördü. Genç kız Bukre'nin yanına kadar gelmiş ve onunla birlikte suları izlemeye başlamıştı. Aradan çok geçmeden selam verdi. "Selamun aleyküm." Bukre, kendisine mi yoksa bir başkasına mı selam verdiğini anlamadı ilk başta. Ses hiç yabancı gelmiyordu. Kıza doğru döndü. "Aleyküm selam," dedi. Bu yüzü çok iyi tanıyordu. Nasılsın Bukre dedi genç kız. Bukre hayretler içindeydi. Karşısındaki kişiyi tanıdı. Rüyaydı. Ona nasıl davranacağına bir an karar veremedi Rüya. Ona gülümsemekle ağlamak arasında kalan gözlerle bakıyordu. Eski halinden eser yoktu. Yüzünde nur vardı sanki. Sen diyebildi sadece. Rüya, evet ben dedi. Değiştim. Rabbimin yolundayım. Kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu. Yıllar önce bana attığın tokat, aslında ruhumdaki pasları yerinden oynatan bir tokattı Bukre. O tokat beni bugünkü ben yaptı. Şu anda sana nasıl davranacağımı, ne söyleyeceğimi inan bilmiyorum Rüya. İster bir tokat daha at, istersen anlatmama müsaade et. Öncelikle senin hayatını mahvettiğim için, sana yaptığım her şey için senden helallik istiyorum. Ne zamandır bunu yapacaktım ama sana ulaşamadım. Biraz da korkuyordum. Ama her işte bir hayır vardır. Bak Rabbim seni burada çıkardı karşıma. Eyüp Sultan Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine hakkını helal eder misin? Duyguları karmakarışıktı Bukre'nin. İnsan bu durumda ne diyebilirdi ki zaten? Helal olsun dedi kısık bir sesle. Rüyanın gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Ağlayarak sarıldı Bukre'ye. Bukre'nin kolları ona sarılmakla sarılmamak arasında gitti geldi. Sakin ol, gel şu banklara oturalım dedi Rüya sonra. Oturdular. Seni dinliyorum Rüya. Aslına bakarsan ben artık ikinci adımı kullanıyorum. Rüyayı geçmişe gömdüm. Benim ikinci adım Büşra. Bana Büşra diyebilirsin. Peki Büşra, geçmişi hatırlamak istemiyorum ama yine de içimden hep bir neden sorusu vardı. Şimdi sana soruyorum. Neden? Artık ben de geçmişi hatırlamak istemiyorum. Oraya kırmızı bir çizgi çektim. Geriye dönüp baktığımda yaptıklarımdan çok utanıyorum. Ruhumu temizlemeye ve insan olmaya çalışıyorum. O günlerde nefsime yenik düştüm. Cem'e olan ilgim bir aşk değildi, sadece hoşlanmaktı. Onun da Selim'le aramızda olan dostluğu kıskanmasından faydalanarak bir boşluk buldum ve Cem'e sızdım. Cem Selim'i kıskanıyor muydu? Evet, hem de çok kıskanıyordu. Selim yüzünden ikinci plana itildiğini düşünüyordu. Ben de bu durumu kullandım. Rabbim affetsin. Yapmaman gerekiyordu ama o an bunu düşünmemiştim, cahillik ettim. Amacım belki de biraz zaman geçirip sonra unutup gitmekti. Bilmiyorum, hatırlamak da istemiyorum. Cem seni gerçekten seviyordu. O zaten senden başka kimseyi sevmez. Çok sonra ortak dostlarımızdan öğrendim ki her gece senin için ağlamış. Uzun süre psikolojik tedavi görmüş. Seninle her yazışmasından sonra kanayan vicdanıyla baş başa kalmak için çekip gitmiş buralardan çok uzaklara. Toparlanıp geri dönmüş her seferinde. Ama senin yazdığın her satır onu yeniden kanatmış. O yaptığının cezasını fazlasıyla çekti Bukre. Ve hala da çekmeye devam ediyor. Hayatına kimseyi almamış senden sonra. Etrafında onca insan, onca hayran varken bile. Ben onun zaafını kullanarak bir geceliğine de olsa hayatına girmiştim. Sonrası zaten malum. O günkü tokat benim hayatımı da onun hayatını da değiştirdi. Bunları sen hiç bilmedin. Sonra ben bir ömür benimle yaşayacak olan utancımı da alıp yanıma çekip gittim bu şehirden. Herkesi ve her şeyi terk ettim. Uzun zaman dönmedim geri. Korkunçtu o günler, geceler. Her gece kabuslarla uyandım. Ve bir gece rüyamda Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda ağlarken gördüm kendimi. Kafamı kaldırıp baktığımda iki minare arasına gerilen Mahya'yı gördüm. Orada gel yazıyordu. İlahi bir güç beni çağırıyordu. Hemen İstanbul'a döndüm ve tövbe ettim. Sonra kapandım ve kendimi Rabbimin yoluna adadım. Hayır işleriyle uğraşıyorum. Kimse Yok Mu Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Tüm mal varlığımı onlara hibe ettim. Sadece bir evim kaldı. Onda da namazlarımı kılıp ibadetimi yapıyorum. Rabbimden af diliyorum her gece dualarla. Ben artık yolumu seçtim. Son dileğim de gerçekleşti. Senden helallik aldım. Bakma gözümde yaş olduğuna. Artık çok daha huzurluyum. Büşra'nın anlattıklarını uzun uzun düşündü Bukre. Konuşma bittikten sonra bir süre sessizce oturdular o bankta. Derken telefonu çaldı Bukre'nin. Selim arıyordu. Büşra'ya dönüp, gitmem gerekiyor Büşra dedi. Ayağa kalktı, sarıldılar. Doğru yolu bulmana sevindim. Allah herkese doğruyu bulmayı nasip etsin dedi Büşra. Amin derken Bukre yavaş yavaş uzaklaşıyordu oradan. Olanları Selim'e anlattı. Önce biraz yüzü asılır gibi oldu, sonra toparladı kendini ve her şeyin hayırlısı dedi. O günden sonra bu konuyla ilgili olarak Selim'in ağzını bıçak açmadı. Bazen unutmayı başarabildiğimiz her şey bir insanla geri döner ve karma karışık olur aklımız. Büşra'nın gelişi de böyleydi işte. Kafasında her şeyi yeniden değerlendirmeye başladı Bukre. Hafızasının derinliklerine gömdüğü her ayrıntı beyninin tam ortasındaydı şimdi. Keşke o karşılaşma hiç olmasaydı. Ama her şeyde bir hayır vardı. Bu işin içinde nasıl bir hayır olduğu ise çok yakın bir zamanda ortaya çıkacaktı. Bukre bu kafa karışıklığı içinde Cem'e içini dökeceği bir mail yazmaya karar verdi. Her ne kadar Selim buna şiddetle karşı çıksa da Bukre diretti. Bunu sırf içini rahatlatmak için yapacağını ve onunla son bir kez yüz yüze görüşeceğini söyledi. Selim aldığı bu kararın duygularına yenilmek olduğunu anlatsa da yine de saygı duydu kararına. Çünkü asla onun incinmesini istemiyordu. Bukre'nin gözlerinde ise aşk pırıltıları belirmeye başlamış gibiydi yeniden. Birkaç gün sonra orada mısın? Hala bıraktığım yerde misin diye yazdı. Ertesi sabah cevap geldi. Evet, hala buradayım. Mesaj geleli birkaç dakika olmuştu. Hemen cevap yazdı Bukre. Hayat ne garip değil mi Cem? Beni hala sevdiğine, senin söylediklerine değil de beni aldattığın kişinin ağzından dökülen kelimelerle inandım. Şimdi ne haldesin bilmiyorum. Sadece şu yazacaklarımı okumanı istiyorum. Bunca zaman sonra hala sana yazabiliyormuşum meğer. Ben de şaşkınım. İçimdekileri susturmak için yazmam gerekiyor. Belki kelimeler anlatamayacak yılların çözemediğini ama sen yine de birkaç dakikanı ayır ve oku. Kanat çırpmadan uçabiliyorsan aşıksındır. İşte tam da beni anlatıyor bu söz. Bir kez daha sana hala aşık olduğumu anladım. Kendime söylediğim ilk yalan değilsen bile son gerçek olarak kalmanı istiyorum artık. Belki seni de mutlu eder yazacaklarım. Ben zaten mutluluklarımı sende unutmuşum. Beni güçsüz ve yenilmiş görüyor olabilirsin. Bunun farkındayım. Güçsüzlüğümüze tutunarak yürüyeceğimizi de biliyorum. Tıpkı görünmezliğimize saklanamayacağımız gibi. Aslında ne güçlüyüm ne de öyle görünüyorum. Sadece aşığım ben. Bu yüzden her şeyi bekle benden. Dedim ya, sana aşık olduğumu bir kez daha anladım bugün diye. Anladım ki bir gün birçok günden yapılıyor aslında ve biz ona bugün diyoruz her şeyin toplamında. Seni bugüne taşıyan düşlerimden yapılma bir bugünle söylüyorum. Seni hala seviyorum. Ne gibi değişimlerden geçerek bu noktaya geldiğimi sana anlatamam. Ömrümdeki bütün kelimeleri kaybettim. Çünkü sadece şu üç harf kaldı bende. S-E-N. Sen. Keşke vazgeçmek sonumuzu değiştirebilseydi Cem. Bitirmek bitirmiyor bazen hiçbir şeyi. Sen benim en eksik yanımdın ve ben seni çok sevdim. Yaşarken ne kadar zor değil mi dokunmadan sevmek? Belki de yokluğun bendeki varlığını koruyor bilmiyorum. Benim acım onu sadece üzer, acıtmaz diyordum kendime. Ama sanırım benim kadar olmasa da bana yakın acılar çekmişsin. Belki seni bulamamak yaralamazdı beni ama bulduktan sonra kaybetmek öldürüyor işte. Belki senin için geleceği umulan ama beklenmeyen biriydim. Belki biraz zamansız geldim hayatına ama inan zamansız gidişler daha çok yoruyor insanı. Ölüm gerçeğiyle yaşamayı öğreniyor da ölüme karşı yıkılmamayı bilemiyor ya insan. İşte gideceğini bile bile kabul ettiklerimizin gidişlerinden ötürü bu denli yıkılmamız da bu yüzden. İnsan birine aşık olunca kendini de sevmeyi öğreniyor zamanla. Ama o gidince kendinden de nefret edebiliyor anında. Biz hüznüyle barışıklardanız seninle. Vedalaşan ama ayrılamayanlardanız. Ben seni öyle birdenbire değil, yavaş yavaş sevmiştim. Bu yüzden bu kadar çabuk vazgeçemiyorum. Yok sayamıyorum. Gururum kalbimden büyük, kabul ediyorum. Ama bazen kapıları kapatmak, çal kapımı demektir Cem. Bu çağrıyı anlamalıydın. Belki de beni sonralarına sakladın. Belki geçmişinle yarım kalmış hesapların, aşkların vardı. Bu soruların cevaplarını hiç alamayacağımı bildiğim halde yine de beni severken kimi unutmaya çalışıyordun diye sana sormadım. Zorla bulduğum mutluluğu kendi ellerimle mezara koymak istemedim. Kaçmaktan da kaçmadım. Hızla uzaklaştım kendime sorduğum sorulardan. Çünkü benden çok seni yakacaktı veremeyeceğim cevaplar. Sessiz kaldım. Birini aramak adına kendini kaybetmektir bu. Sustum. İnsan içindeki sessizliği bile kelimelerle sararmış. Bunu bildiğim halde bile konuşmadım. Tek derdim seni hayallerine, albümüne kavuşturmaktı. Bu uğurda gururumu bile ayaklar altına alıp babam için bile yalvarmayacağım adamlara senin için yalvardım. Yine de bununla ilgili sana tek bir sitemde dahi bulunmadım. Benden uzaklaştığını hissettiğim zamanlarda bile kendimi kandırdım. Çünkü buna müsaittim. Kendini kandırabilince insan başkasına gerek kalmıyor zaten. Kendimi sana adadım. Belki de gözünde bir kahraman olmak istedim. Halbuki düşünmeliydim. Sana yenilmek bile bana onur veriyorsa, üstünlük sağlamak yalnızca gururumu kırardı. Bu yüzden yenik bir kahramandan öteye geçemedim. Öyle içler acısı bir durum ki bu, olmak istediğin kişi olamıyor, olduğun sen de sana yetişemiyorsa, ikisinin arasında gidip geliyorsun. Tam da benim yaşadığım gibi. Zamansız bir başlangıçtı bizimkisi. Başımı yaslayacak omuzlara değil, bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı. Öyle bir zamanda karşıma çıktın sen. Neden böyle zamansız çıkıp geldin ki? Gelişinle hatırlattıklarım benim unutmak için çabaladıklarımdı. Gelişinde bir cesaret vardı, evet. Korkmadan gelebilirdin bana çünkü en büyük belaları kendi başına açanlardandım ben. Bunu anlamıştım ve korkmadın. Sormadın, sorgulamadın. Çünkü birbirimizi sorular sorarak tanıyamayacak kadar çok sevebileceğimize inanıyordun. Biz birbirimize sorularla değil cevaplarla gelmiştik. Bu yüzden ikimizin de yaşadığı son aynı. Tek fark, ben severek yanıldım, sen yanılarak sevdin. En saygı duyduğum yanınsa kalbime tenimden giremeyeceğini çok iyi biliyor olmandı. Bana göre basit aşklar tende yaşardı. Bu yüzden bunu denemek bile istemedin. Kalbime giden yol yalnızca gözlerimden geçerdi. Sen gözlerimle kalbim arasında belki de yıllarca sürebilecek bir mesafeyi göze aldın. Neden seviyorsun sorusunun altını dolduracak sebepler bulamayınca gerçekten sevdiğini anladım. Ama sonra biri geldi ve seni benden alıp gitti. Ben aşk sarhoşuyken gerçekleri göremiyorum Cem. Bu yüzden aldatılmanın cevabını bulamadığım gibi hala beni seviyor olmanın da nedenini bilmiyorum aslında. O günlerde şunu söylüyordum kendime. Bizi Allah birleştirdi, hayat ayırdı. Böylesine inanmak daha kolaydı. Tüm bunların sonunda sana gel dost kalalım demiyorum. Bence iki aşık yalnızca beraberken dost olur. Ayrılınca dost kalamaz. Aşık olan beyniyle değil kalbiyle düşünür. Tıpkı şimdi yaptığım gibi. Belki çok şaşıracaksın ama cesaretim beni korkutsa da sana gel tekrar deneyelim diyor. Elimi uzatıyorum. Evlenelim diyorum. Çocuklarımız olsun diyorum. Senin istediğin gibi. İki tane. Bir kız, bir oğlan. Ama bana dokunurken yabancı tenlerin kokusunu bulaştırmayacaksan, gözlerime bakarken aldattığın kadına bakar gibi bakmayacaksan, dilimde tutamadıklarımın kalbinde açacağı yaraları göze alabileceksen gel. Çünkü affetmek ağır iyileşen bir yaradır. Başladığın yere geri dönebilmek için başladığın mesafeden daha fazlasını kat etmen gerekir. Buna hazırsan geleceğim. Ve geleceksen bir gün geçmişi kaldıramayıp seni sorgusuz sualsiz terk edebileceğimi bil ve bana güvenmeden gel. Çünkü ben aşığım. Benden her şeyi bekle. 13. ayrımın sonu sayfa 166, devamı 14. ayrımda.